Ayrım 36.
Bunu düşünmeye bile cesaret edemiyordu. Böyle olmasına imkan yoktu. Bütün hafızasını yokluyor, üst üste iki aşk olabileceğine dair hiçbir söylenti hatırlamıyordu. Teyzelerinin, ihtiyar kızlarının, akıllı kadınların, yazarların, aşk uzmanlarının bu konudaki düşüncelerini bir bir aklından geçirdi. Her taraftan aldığı kesin hüküm şuydu: bir kadın gerçek aşkı bir kez duyabilir. Oblomov da bu hükmü vermişti. Sonichka'yı hatırladı. Acaba o ne derdi diye düşündü. Fakat Rusya'dan gelenler onun üçüncü aşkında olduğunu söylemişlerdi. Hayır, Stotz'u sevmiyordu, sevemezdi. Oblomov'u sevmişti ve bu aşk ölmüştü. Hayatın çiçeği bir daha açmayası yası olmuştu. Stotz için duyduğu sadece bir dostluktu. Onun parlak değerlerine, kendisine gösterdiği dostluğa, ilgiye, güvene dayanan bir dostluk. Böylece Olga eski dostu hakkında aşk düşüncesini, hatta imkanını zihninden kovmuştu. İşte bu yüzden Stotz, Olga'nın yüzünde ve sözlerinde ne açıkça bir kayıtsızlık, ne de açık, candan, fakat sıradan bir dostluğu aşan bir duygu izi yakalayabiliyordu. Olga'nın yapacağı bir tek şey vardı. Stotz'un kendisini sevmeye başladığını görür görmez ondan uzaklaşmak ve bu aşkın gelişmesine imkan bırakmamak. Fakat artık iş işten geçmişti. Bir de Stotz'un sevgisinin bir tutku haline geleceğini nereden kestirebilirdi? O bir Oblomov değildi. Elinden kolay kolay kurtulamazdı. Stotz'tan uzaklaşmak dış hayatında mümkün olsa bile iç hayatında imkansızdı. İlk zamanlar Olga ancak eski dostluk haklarını kullanıyor ve eskisi gibi Stotz'u ya zeki, alaycı bir dinleyici ya da ilgilendikleri bütün olayları derinden ve doğru çözümlemesini bilen bir gözlemci olarak görüyordu. Fakat sık sık buluştukça aralarındaki bağlar artıyor ve hayatında Stotz'un yeri gittikçe büyüyordu. Stotz her şeyi görmekle kalmayarak ona gördüklerini açıklamaya da girişiyor ve böylece Olga'nın bir kılavuzu haline geliyordu. Stotz fark edilmez bir şekilde Olga'nın aklı ve bilinci olmuştu. Bu ise ona yeni haklar veriyor, aralarında gizli birçok bağların daha doğmasına yol açıyordu. Olga'nın ruhunda onun gözünden ve yargısından saklayabildiği bir tek gizli köşe kalmıştı. Bunun dışında bütün hayatı onunla ortak gibiydi. Kalbinin ve düşüncesinin vasiliğini Stotz'a bırakmış. Buna karşılık kendisi de onun üzerinde bir etkinlik kazanmıştı. Olga ilişkilerinin bu hale gelmesine sessizce ve farkına varmaksızın müsaade etmişti. Şimdi nasıl birdenbire geri dönebilirdi? Hem zaten bu dostluğa ne çok şey karışmıştı. Merak, zevk, hareket, hayat. Bunlardan birdenbire yoksun kalsa ne yapardı? Zaten uzaklaşmak düşüncesi aklından geçtiği zaman çok geç kalmıştı. Artık buna gücü yetmezdi. Onsuz geçirdiği her gün, onu açmadığı her düşünce renksiz ve anlamsızdı. Ah ya Rabbi, diyordu. Keşke kız kardeşi olsaydım. Böyle bir insanla her zaman birlikte olabilmek, yalnız düşüncelerine değil, duygularına da karışmak, bozuk bir geçmişe ait itiraflara, fedakarlıklara, vicdan azaplarına lüzum kalmaksızın onunla açık ve meşru bir yakınlık içinde yaşamak ne büyük bir mutluluk olurdu. Halbuki şimdi nedir bu halim? Kalkıp gidecek olsa gitme diyemem. Hatta ayrılmamızı dilesem bile yeridir. Alıkoyarsam ona ne diyeceğim? Her an onu görmeye, dinlemeye ne hakkım var? Canım sıkılıyor, kendimi yalnız, çaresiz hissediyorum. Bana çok şeyler öğretiyor, beni eğlendiriyor, işime yarıyor. Onunla birlikte olmaktan hoşlanıyorum. Bunlar bir sebep şüphesiz ama bir hak değil. Bunlara karşılık ben ona ne veriyorum? Hiçbir şey beklemeden bana hayran hayran bakacak. Aşkına mukabele etmemi düşünmeme bile cesaret edemeyecek. Halbuki nice kadınlar böyle bir saadeti. Olga bu çıkmazdan kurtulmaya çalışıyor, hiçbir karara varamıyor, bir çıkar yol bulamıyordu. Geleceğe, Stotz'un daralıp gitmesi, onu ebediyen terk etmesi korkusuyla bakıyordu. Bazen Stotz'a her şeyi anlatıp bir anda hem onu hem kendisini bu gönül kavgalarından kurtarmaya karar veriyor. Fakat daha karar verirken heyecandan nefesi kesiliyordu. Yüzü kızarıyor, üzüntü duyuyordu. İşin garibi şu ki Stotz'un ondan ayrılmaya, hayatına hakim olmaya başladığı günden beri geçmişinden utanmaya başlamıştı. Geçirdiği macerayı baronun yahut bir başkasının duyması da onu sıkardı şüphesiz. Fakat Stotz'un duyması düşüncesi ona korkunç bir üzüntü veriyordu. Yüzünün alacağı ifadeyi korkuyla düşünüyordu. Ona nasıl bakacak, ne söyleyecek, o ne düşünecekti? Birdenbire ona ne kadar yalın kat, ne kadar zayıf ve ne kadar akılsız görünecekti. Hayır, hayır, dünyada söyleyemezdi. Kendini tahlil ede ede anladı ki sadece aşkından değil, sevdiği insandan da utanıyordu. Eski dostunun kendisine gösterdiği derin bağlılığı bu şekilde mukabele etmesi ona vicdan azabı veriyordu. Stott'la olan dostluğuna hiçbir arzu, başka hiçbir duygu karışmasaydı belki zamanla utancından kurtulurdu. İnsan nelere alışmazdı. Fakat kalbinde gizliden gizliye beliren duyguları boğsa bile hayal gücünün kanatlarını koparamazdı. Bu yeni aşkın parlak hayali ister istemez gözlerinin önüne geliyor, bütün derinlikleri, acıları, sevinçleriyle yeni ve çok taraflı bir hayat umudu içine doluyor, eşsiz bir mutluluk düşü kuruyordu. Oblomov'la bulacağı uyuşuk mutluluk yanında, Stolt'la sevinçler ve acılarla dolu bir hayatın geniş ülkesinde bulabileceği hareketli mutluluk onu gittikçe daha fazla çekiyordu. İşte o zaman gözyaşları akmaya başlıyordu. Bir türlü geçmişini içinden söküp atamıyordu. Hayallerini bir yerde durduruyor ve Stolt'su çileden çıkaran o suskunluk ve dostça kayıtsızlık duvarı arkasına gizleniyordu. Kendini unutmak, dostunun yanında eski gamsızlığını bulmak, neşeli, samimi olmak istiyordu. Fakat meşru mutluluk hayallerinin yerine geçen günahkar mutluluk hülyası er geç diriliyor ve ona hayat çiçeğinin solduğunu, gül pembe umutlarının uçtuğunu hatırlatıyordu. Belki zamanla bu haline alışır, gelecekten bütün umudunu keser, kalbini soğuk bir duygusuzluğa, isteksiz bir dostluğa gömebilirdi. Fakat günahkar hülyaları birdenbire tehlikeli bir şekil almıştı. Stoltz'un ağzından kaçan birkaç kelime ona eski dostunu kaybederek ihtiraslı bir aşık bulduğunu anlatmıştı. Dostluk aşka gömülmüştü. Bunu anladığı sabah rengi uçtu. Bütün gün evden çıkmadı. Hem korku hem sevinçle ürperiyordu. Kendini yenmeye çalıştı. Ne yapacağını, ne yapması gerektiğini düşündü. Bir sonuca varamadı. Daha baştan utancını yenerek Stoltz'a her şeyi anlatmadığı için kendi kendine söylemediğini bırakmıyordu. Şimdi büyük bir korkuyu da yenmek zorundaydı. O kadar dertli anlar geçirdi ki Stoltz'a koşmak, ona eski aşkını anlatmak ama kelimelerle değil, gözyaşlarıyla, hıçkırıklarla anlatmak, bu aşkı neyle ödediğini göstermek istedi. Fakat kendinde kuvvet bulamadı. Ne yapacaktı? Yoksa başka kadınların bu gibi hallerde yaptıkları gibi rol mü oynaması gerekiyordu? Sonichka ona bir teğmenle nasıl nişanlandığını, onunla nasıl oynadığını, onu nasıl soğukta beklettiğini anlatmıştı. O olsa hiç tereddüt etmeden Oblomov'la şaka ettiğini, onun gülünç bir adam olduğunu, böyle lapacı bir adamı sevmesine imkan olmadığını söylerdi. Fakat bu özürü Sonichka'nın kocası ve daha birçokları hoş görse bile Stoltz hoş göremezdi. Olga, Stoltz'a Oblomov'u bir uçurumdan kurtarmak için mahsus kendine aşık ettiğini, maksadının can çekişen bir adamı diriltip sonra terk etmek olduğunu söylemekle daha iyi edeceğini biliyordu. Fakat bu da zoraki, hatta biraz da sahte olacaktı. Hayır, hayır kurtuluş yoktu. Azap içinde, ah ya Rabbi diyordu. Nasıl bir çıkmaza girdim, söylesem mi acaba? Hayır, hiçbir şey bilmesini istemiyorum. Ama söylememek de bir çeşit hırsızlık olur. Onu kandırmış, aldatmış olacağım. Allah'ım bana sen yardım et. Fakat Allah ona yardım etmiyordu. Stolt'la birlikte kalmaktan o kadar zevk aldığı halde çok defa onu hiç görmemek, sakin ve akıllı uslu hayatını karşılıksız bir aşkla bulandırmamak, hayatında silik bir gölge olarak kalmak istiyordu. Kendisi mutsuz aşkının çilesini dolduracak, geçmişini ağlayacak, ruhunu körletecek, her şeyi unutacak. Sonra belki makul bir şekilde evlenecek. Akıllı uslu bir kadın, bir anne olacak. Geçmişini bir genç kız hülyası gibi defterden silecek. Yaşamaktan zevk almaya değil, hayata katlanmaya çalışacaktı. Bütün kadınların yaptığı da buydu. Fakat kendi meselesini halletmekle iş bitmiyordu. Bir başka insan vardı ki hayatının en güzel umutlarını kendisine bağlamıştı. Perişan bir halde kendi kendine niçin sevdim, niçin sevdim diyor, Oblomov'un parkta onu bırakıp gitmek istediği sabahı hatırlıyordu. Eğer gitmiş olsaydı hayatının kitabı bir daha açılmayasıya kapanacak sanmıştı. O zamanlar aşk ve hayat meselelerini ne kadar kolay çözmüş, her şey ona ne kadar açık görünmüştü. Şimdi ise her şey bir kör düğüm olmuştu. Zekasına pek fazla güvenmiş, çevresine basit bir ruhla bakıp dosdoğru yürümekle hayatının bir halı gibi ayaklarının altına serileceğini sanmıştı. Kimseyi suçlamaya da hakkı yoktu. Bütün suç kendindeydi. Stolt geldiği zaman Olga uzandığı kanepeden neşeyle kalktı. Niçin geldiğini bilmiyordu. Kitabını bir yere bırakarak onu karşıladı. Stoltz, Olga'nın göle bakan penceresi önünde durdu. Rahatsız etmiyorum ya, kitap okuyordunuz galiba. Hayır, bırakmıştım. Hava kararıyor, sizi bekliyordum. Stoltz pencerenin önüne bir sandalye daha çekerek ciddi bir yüzle, isabet, ben de sizinle konuşmak istiyordum. Olga ürperdi ve rengi uçtu. Koltuğa düşer gibi oturdu. Başını üzüntüyle önüne eğerek yere baktı. Bu anda oradan çok uzaklarda bulunmak isterdi. Bütün geçmişi bir anda şimşek gibi gözlerinin önünden geldi geçti. Bir ses içinden ona hesap verme saati geldi diyordu. Hayat çocuk oyuncağı değildir, şakaya gelmez, cezanı çekeceksin. Birkaç dakika ikisi de sustu. Stoltz'un düşüncesini toparlamaya çalıştığı belliydi. Olga korkuyla onun süzülmüş yüzüne, çatık kaşlarına, karar belirtisiyle sıkışmış dudaklarına bir an baktı. İçi titreyerek kendi kendine "Nemesis," dedi. İkisi de bir düelloya hazırlanıyordu. "Olga Sergeyevna, neden söz etmek istediğimi seziyorsunuz elbet." Stoltz duvara yakın oturmuştu. Işık arkasından geldiği için yüzü gölgeliydi. Olga ise pencereye karşı oturduğu için içinden geçenleri yüzünden okumak mümkündü. "Nereden bileyim?" dedi. Olga, bu tehlikeli başın karşısında Oblomov'un yanında her zaman gösterdiği soğukkanlılığı, keskin zekayı ve irade gücünü yitirmiş gibiydi. Anlamıştı ki duygularını Stoltz'un gözünden saklayabilmesi ve onunla yenilmeden savaşabilmesi Oblomov'la olduğu gibi kendi gücüyle değil, sadece Stoltz'un çekingenliği ve inatçı suskunluğuyla mümkün oluyordu. Böyle açık bir karşılaşmada zayıf kalıyordu. "Nereden bileyim?" sorusunu vakit kazanmak ve hasmanın planını daha iyi anlamak için sormuştu. Stoltz saflıkla, "Demek bilmiyorsunuz." "Peki o halde söyleyeyim," dedi. Olga kendini tutamadı. "Aman söylemeyin," diyiverdi ve elini tutarak yalvarır gibi yüzüne baktı. "Görüyorsunuz ya, bildiğinizi anlamışım. Demek söylememi istemiyorsunuz." Olga cevap vermedi. "Madem ki günün birinde size içimi açacağımı biliyordunuz, vereceğiniz cevabı elbette düşünmüşsünüzdür." Olga geri çekilip gözlerini ışıktan saklayarak yüzünü iyice kaplamaya başlayan karanlığı imdadına çağırdı ve "Bugünü bekliyordum. Onun için perişan bir haldeydim," dedi. "Perişan? Ne korkunç kelime. Dante'nin umut kesmesi gibi. Söyleyecek başka bir sözüm yok. Her şey bitti. Fakat yine de size teşekkür ederim. Böylece içinde bulunduğum karanlıktan kurtulmuş oluyorum. Hiç değilse ne yapacağımı biliyorum. Kendimi kurtarmak için çekilip gitmem gerekiyor." Ayağa kalktı. Olga telaşla üzerine atılarak kolunu tuttu. "Hayır, Allah aşkına gitmeyin. Bana acıyın. Giderseniz halim ne olur?" Tekrar oturdular. Stoltz sertçe, "Fakat sizi seviyorum Olga Sergeyevna," dedi. "Son 6 ay içinde ne hallere düştüğümü gördünüz. Daha ne istiyorsunuz? Tam bir zafer kazanmak mı? İyice yıkılmamı, aklımın başımdan gitmesini mi bekliyorsunuz? Bu lütfunuza teşekkür ederim." Olga'nın rengi değişti. İçinde birikmiş olan ve artık saklayamayacağı acıların verdiği bir vakarla, "O halde gidiniz," dedi. "Beni bağışlayın, kabalık ettim. Boş yere kavga ediyoruz. Bundan kaçındığınızı biliyorum. Fakat kendinizi benim yerime koyamayacağınız için benim kaçmak ihtiyacımı garip buluyorsunuz. Bir erkek bazen istemeye istemeye bencil olur." Olga oturduğu yerde rahat değilmiş gibi kımıldadı. Fakat bir şey söylemedi. Stoltz, "Peki, diyelim ki kalıyorum. Ne olacak? Tabii benden dostluğunuzu esirgemeyeceksiniz. Fakat bu dostluğu zaten nasıl olsa kaybedecek değilim. Şimdi giderim. Bir iki yıl sonra dönünce aynı dostluğu bulabilirim. Dostluk genç bir kadınla genç bir erkek arasında aşk olmadığı zaman ya da ihtiyarlar arasında bir aşk anısına dönüştüğü zaman iyi bir şeydir. Bir yanda dostluk, öbür yanda aşk olunca felaket. Biliyorum siz benimle sıkılmıyorsunuz ama benim halim ne olacak?" Olga güç işitilir bir sesle, "Peki öyleyse gidin, sizi zorla tutacak değilim." Kalmak keskin bir bıçak üzerinde yürümek. Güzel bir dostluk doğrusu. "Ya benim hayatım daha mı iyi sanıyorsunuz? Size göre ne var? Siz sevmiyorsunuz ki." Olga kendi kendisiyle konuşur gibi. "Bilmiyorum. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Fakat eğer siz, eğer hayatım değişecek olursa ne hale gelirim?" Stoltz saflıkla, derin bir içtenlikle söylenen bu sözlerden kuşkulanarak sandalyesini Olga'ya yaklaştırdı. "Bir şey anlamıyorum ki. Anlatın Allah aşkına." Olga susuyor, Stoltz yüzünden bir anlam çıkarmaya çalışıyordu. Olga onu yatıştırmak, perişan sözünü geri almak yahut Stoltz'un bu kelimeyi yanlış anladığını anlatmak istiyor fakat nasıl konuşacağını bilmiyordu. Belli belirsiz hissediyordu ki ikisi de yanlış bir yoldaydılar. Uğursuz bir anlaşmazlığın azabı içindeydiler. Ancak Stoltz ya da onun yardımıyla Olga geçmişi ve hali aydınlatıp işi yoluna koyabilirdi. Fakat bunun için de canını dişine takarak olup biteni anlatması gerekti. Hem vereceği hükmü merak ediyor hem de korkuyordu. Ben de bir şey anlamıyorum. Sizden daha fazla karanlıktayım. Dinleyin beni Olga. Sizin bana güveniniz var mı? Hem ne kadar biliyorsunuz bir anneye olan güven kadar. O halde bana geçen yılki ayrılmamızdan sonra neler olduğunu anlatın. Sizi bir türlü anlamıyorum. Eskiden düşüncelerinizi yüzünüzden okurdum. Birbirimizi anlamamız için bana her şeyi anlatmanızdan başka çare yok. Öyle değil mi? Doğru, başka çare yok. Nasıl olsa bu hale bir son vermemiz gerekiyor. Olga, içini dökmeyi önleyemeyeceğini anlayarak perişan bir halde başını önüne eğdi. İçinden Nemesis, Nemesis diyordu. Gözlerini yere dikip bir süre sustu. Söylediği birkaç kelime ve sonra bir anlık susma içine korku doldurmuştu. Stoltz eli ayağı titreyerek Olga'nın anlatacağı şeylerin korkunç olabileceğini düşündü. Kendi kendine bir derdi var belli. Ah yarabbi ne oldu bu kıza diyordu. Olga hala susuyor, kendi kendisiyle cenkleştiği belli oluyordu. Demek ki Olga Sergeyevna. Olga yine bir şey söylemedi. Karanlıkta iyi fark edilmeyen sinirli bir hareket yaptı. Stoltz sade ipek elbisesinin hışırtısını duydu. Nihayet cesaretimi topluyorum dedi. Ne kadar güç olduğunu bilseniz. Stoltz'un her şeyi öğrenmesini istiyordu. Ama keşke bir mucizeyle öğrenseydi de kendi konuşmasaydı. Bereket versin hava gittikçe kararmış, yüzü gölgelere bürünmüştü. Ancak sesi ona ihanet edebilirdi. Söze neresinden başlayacaktı? Kendi kendine ah ya Rabbi ne kadar suçlu olmalıyım ki bu kadar utanç, bu kadar perişanlık içindeyim diyordu. Daha pek az zaman önce hem kendinin hem de başkasının hayatını ne kadar güvenle düzenlemeye çalışıyordu. Ne kadar kuvvetli, ne kadar aklı başındaydı. Şimdi ise bir küçük kız gibi korkudan titriyordu. Utanılacak bir geçmiş, yaralanmış bir gurur şu anda içinde bulunduğu kötü durum içini kemiriyordu. Dayanılacak gibi değildi. Stoltz da kendini zor yenerek ve gözleriyle kendini de yaralayarak size yardım edeyim. Siz aşık oldunuz değil mi? Olga susarak evet demek istedi. Stoltz yine korkuyla ürperdi. Dudaklarının titrediğini hisseden Stoltz soğukkanlı olmaya çalışarak kimdi? Bu bir sır değil ya. Olga için bu bir sırdan da beterdi. Bir başka isim söylemek, bir başka hikaye uydurmak isterdi. Bir an duraksadı. Fakat yalan söylemek elinde değildi. Büyük bir tehlike anında kendini bir kayalıktan aşağı atan yahut alevler içine atılan bir insan gibi birdenbire Oblomov dedi. Stoltz dona kaldı. 2 dakika sustular. Stoltz hayretle tekrarladı. Oblomov, imkanı yok. Bir yanlışlık olacak. Ya kendi duygularınızı yanlış anladınız ya Oblomov'u ya da aşkı. Olga bir şey söylemedi. Bu bir aşk değil. Başka bir şey diyorum size. Evet, onunla eğlendim. Burnundan tutup çektim onu, perişan ettim. Size kalırsa şimdi de sizinle başladım. Olga bunu kendine hakim olmaya çalışarak gözyaşı ve öfke dolu titrek bir sesle söylemişti. Sevgili Olga, öfkelenmeyin. Böyle konuşmayın, size yakışmıyor. Bilirsiniz ki böyle bir şey düşünmem. Fakat kafam almıyor. Nasıl olur da Oblomov? Olga kendini savundu. Ama dostluğunuzu kazanmış bir insan. Kötü bir insan olduğunu da söyleyemezsiniz. Niçin aşka da layık olmasın? Evet biliyorum aşk dostluk kadar ince eleyip sık dokumaz. Çok zaman gözü kördür. İnsana değerleri için aşık olunmaz doğrudur. Fakat aşık olmak için de bir şey. Belki çok az bir şey. Anlatılamayan, adı olmayan bir şey lazımdır. Ki benim eşsiz fakat uyuşuk dostum Oblomov'da o yoktur. Onun için hayret ediyorum. Bakın bana Olga. Böyle yaparsak hiçbir şeyi çözemeyiz. Birbirimizi anlayamayız. Ayrıntılara girmekten utanmayın. Yarım saat için kendinizi esirgemeyin. Bana her şeyi anlatın. Ben de size ne olduğunu ve daha neler olabileceğini söyleyeyim. Ben hala öyle sanıyorum ki bu işte bir yanlışlık var. Ah inşallah söylediğiniz doğrudur. İnşallah sevdiğiniz adam Oblomov'dur, başkası değildir. Oblomov. Artık geçmişe, aşka bağlı olmadığınızı, serbest olduğunuzu görmüyor musunuz? Anlatın, çabuk anlatın. Olga, kör düğümlerden bazılarının çözüldüğüne sevinerek güvenle, Evet, doğrusu bu. Kendi kendime kalınca deli olacağım sanıyorum. Ne kadar perişan olduğumu bilseniz. Bilmiyorum, büyük bir suç mu işledim? Geçmişimden utanmam, yıkılmam mı lazım? Gelecekten bir şey bekleyebilir miyim, bekleyemez miyim bilmiyorum. Hep kendi dertlerinizden söz ediyorsunuz. Benimkilerin farkında değilsiniz. Anlatacağım, dinleyin. Ama aklınızla değil, ondan korkuyorum. Kalbinizle dinleyin. Kalbiniz hatırlar ki benim bir annem yok. Ormanda kaybolmuş bir insan gibiyim. Hayır, hayır, bana acıyın. Sahiden aşık olduysam beni bırakıp gitmeniz daha iyi. Sonra tekrar gelirsiniz. O zaman benim için dostluktan başka duygunuz kalmaz. Ama eğer hoppalık, hafiflik ettiysem beni cezalandırın. Beni terk edin. Beni unutun. Şimdi dinleyin. Stoltz, Olga'nın iki elini ateşli ateşli sıktı. Olga bütün ayrıntılarıyla olanı biteni anlatmaya başladı. İçini kemiren, yüzünü kızartan, bir zaman onu mutlu ettikten sonra sonunda en derin kuşkulara, acılara sürükleyen hikayeyi kelime kelime saydı döktü. Gezintileri, parkı, umutları, Oblomov'un parlayıp sönüşlerini, leylak dalını, hatta öpüşme sahnesini anlattı. Yalnız bahçedeki boğucu akşamı geçti. Çünkü o akşam içinde olup biteni kendisi de pek iyi bilmiyordu. Olga başlangıçta işitilmeyecek kadar hafif konuşuyordu. Fakat devam ettikçe sesi daha açık, daha az çekingen olmaya başladı. Sonunda neredeyse başka birisinin hikayesini anlatıyormuş gibi konuştu. Sanki ansızın bir perde kalkmış ve geçmişi, bakmaya cesaret edemediği geçmişi gözlerinin önüne serilivermişti. Konuştukça birçok şeyleri kendisi de daha iyi anladı. Karanlık olmasa artık dinleyicisinin yüzüne hiç korkmadan bakabilirdi. Sözünü bitirdi. Stoltz'un hükmünü bekledi. Hüküm yerine mutlak bir susuş. Ne düşünüyor acaba? Ne bir ses duyuluyordu, ne bir kımıltı, ne bir nefes. Odada kimse yok gibiydi. Bu durgunluk yeniden içine kuşkular soktu. Susuş uzadı. Bu ne demekti? Dünyanın en hoşgörür, en akıllı yargıcı. Onun hakkında nasıl bir hüküm hazırlıyordu? Kim olsa onu insafsızca mahkum ederdi. Davasına bakacak tek insan olarak Stoltz'u seçmişti. O her şeyi anlayacak, ölçüp biçecek ve onu kendinden daha iyi savunacaktı. Ama niçin susuyordu? Davayı kayıp mı etmişti? Tekrar korku başladı. Kapı açıldı ve bir hizmetçi iki şamdan getirdi. Oturdukları köşe aydınlandı. Olga, Stoltz'u utangaç fakat meraklı bir gözle bir anda süzdü. Stoltz kollarını göğsüne kavuşturmuş, ona dostça gülümseyerek, telaşlı halinden zevk alarak bakıyordu. Olga geniş bir nefes aldı. Neredeyse sevincinden ağlayacaktı. Bir anda kendine ve dostuna güveni tekrar yerine geldi. Bağışlanan, avutulan ve okşanan bir çocuk gibi mutluydu. Stoltz, ''Hepsi bu kadar mı?'' dedi. ''Evet. Mektup ne oldu?'' Mektubu çekmecesinden çıkardı, verdi. Stoltz şamdana yaklaştı, mektubu okudu ve masanın üstüne bıraktı. Gözlerini Olga'nın çok zamandan beri görmediği bir bakışla ona çevirdi. Vaktiyle Olga'yı şımartan, soğukkanlı, hafiften alaycı ve son derece nazik eski dost yeniden karşısına gelivermişti. Yüzünde hiçbir kuşku, hiçbir üzüntü izi yoktu. Olga'nın iki elini tuttu. Birer birer öptü ve bir süre düşündü. Olga gözlerini açmış, hareketsiz, Stoltz'un düşüncesini yüzünden okumaya çalışıyordu. Stoltz birden ayağa kalktı. Ah Olga, işin içinde Oblomov olduğunu bilseydim hiç derde düşmezdim. Gözlerinde o kadar iyilik, o kadar güven vardı ki Olga o korkunç geçmişi sanki hiç yaşamamıştı.